Kutsal İsyan 3, 5. ayrım, sayfa 67. Herhalde birisi bir haber uçurmuş olacak ki vali durmadan Kaymakam Zühtü Bey'e kaçakların çabucak yakalanıp İzmir'e gönderilmesi için emir üstüne emir yağdırıyordu. Kaymakam Zühtü Bey gammazlandığından habersiz her gece gizlice Refik Şevket Bey'in evine gidiyor ve orada toplanarak sabahlara dek memleketin kurtuluş çareleri üzerinde dertleşiyor, kafa patlatıyorlardı. Bir gün Kaymakam Zühtü Bey validen şöyle bir telgraf aldı. Sizin aranan kaçakların arkadaşı olduğunuz anlaşıldı. Bunlar Ödemiş'te gizlendikleri halde siz tevkif etmiyorsunuz. Size işten el çektiriyorum. Vazifenizi derhal oraya gelecek olan Nif Kemal Paşa kazası kaymakamına devrediniz. Bunun üzerine Celal Edip ve Zühtü Beyler Ödemiş'ten ayrılıp bilinmeyen bir yana savuşmak zorunda kaldılar. Yeni gelen kaymakam Erzurumlu Bekir Sami Bey'di. Bu enerjik genç bir adamdı. Ödemişliler belediyede Russeverce çareler aramak için bir toplantı yaptılar. Kaymakam çağrıldığı halde gitmedi. İtiraf ve hürriyetçi bozguncular ve dağları bekleyen korku bu toplantıda da etkisini gösterdi. Ve Russeverler bir karara varamadan dağıldılar. Bu sefer gizlice komiteci gibi çalışılması için bir karar verildiyse de bu da yeni kaymakamın kulağına gitti ve elebaşlılardan 3 kişiyi tevkif ettirdi. Yeni kaymakam tam Vali İzzet Bey metodu ile çalışıyordu. Kaymakamın bu haline içerleyen Eczacı Tevfik, Doktor Mustafa ve Hakkı Paşazade Fahri Beylerle kimi arkadaşları Eczacı Tevfik Bey'in evinde gizlice toplandılar. Fahri Bey söz alarak, "Arkadaşlar, biliyorsunuz ben Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na mensubum. Fakat bize bugün siyasi parti değil, Vatan Millet Partisi lazımdır. Bundan dolayı sizlerle beraber çalışıyorum." dedi. Bu gizli toplantıyı da haber alan genç kaymakam hemen telaşa düştü, hem de yanlış bir yolda gittiğini anladı. Cevherli bir adam olduğundan şaşkınlığı çok sürmedi. Kısa bir vicdan hesaplaşmasından sonra doğru yolu buldu ve bu militanları çağırarak kendilerinden af diledi. Yanıldığını, bundan böyle kendileriyle el ele çalışacağını söyledi. Öyle ki Bekir Sami gerçek yola girdikten sonra hepsinden baskın çıktı. Bütün dünyaya karşı haykıran bir beyanname kaleme aldı. Coşkun ruhunu boşaltacak bir alan bulduğundan dolayı çok mutluydu. Temsil heyeti de hemen o günlerde seri halinde kanlı işgallerin protesto edilmesini isteyen bir emir gönderdiğinden militanlardan Hamit Şevket Bey, Emin Ağa, Tahir, Asım, Ali Orhan Bey ve arkadaşları Bekir Sami Bey'in başkanlığında bir toplantı yaparak bir protestoname kaleme aldılar. Bu daha çok kolektif bir yazı olduğu halde altına kaymakam Bekir Sami Bey'in imzası atıldı. İzmir ve İstanbul İtilaf Devletleri müesseselerine. İnsani düşünceler arasında zaferi temin, adalet ve hürriyeti vaat eden büyük milletlerin Necip evlatları. Paris'te sulh konferansının kararı ile ne büyük bir cinayet işlendiğini artık itiraf ediyorsunuz zannederim. Bugün burada başlayan galeyanı milli benim vatanımın perişaniyeti, alemi İslam'ın felaketi, insaniyetin heyecanları arasında Kuvayi Milliye Kumandanı'nın süngüleri altında yazdığım sözler. Sizi artık ikaz ederek fazla kanlar akmasına meydan vermeyeceğinize milletinizin, devletinizin namusu kafidir. Muazzam devletlerin Ali Cenap mümessilleri akdettiğiniz mütareke bizim ve sizin namusunuz değil miydi? Biz buna riayet ettik. Siz bunu ihmal ederek göz yumdunuz. Güzel İzmir'imizi Yunanlıların mülevves ayakları ile çiğnettiniz. Mukadderatımıza taarruz ettirdiniz. Şehitlerimizi istihfaf ettirdiniz. Muhafazasını ahdettiğiniz silah ve cephanelerimizi onlara verdiniz. Hükümet muhaberatı müstesna iken resmi telgrafları bile sansüre tabi tuttunuz. Dünyanın her tarafında yükselen Türk'ün feryadına kulaklarınızı tıkadınız. Hristiyanların canı ve malı insani düşüncelerle galeyana gelen Türkiye bir vadiadır. Buna emin olunuz. Bugüne kadar sui muamele yapılmadığı gibi bundan sonra da yapılmayacaktır. Anlamadığımız hakikatler bugün meydana çıktı. Türklük ve alemi İslam vazife-i medeniyesini göstermeye başladı. Yunan Kuvayi işgaliyesi İzmir'den çekilmediği takdirde bu uğurda bundan sonraki dökeceğimiz kanların mesuliyeti size ve temsil ettiğiniz milletlere raci olacaktır. 20. asrın cemiyeti insaniyesini yaşatmak sizin vereceğiniz son karara tabidir. Silah patlarsa göreceğiniz netice pek acı ve pek elim olacaktır. Artık biliniz ki kalem değil silah dönüyor. Ödemiş Kaymakamı Bekir Sami. Bekir Sami Bey bu beyannameyi bütün itilaf devletleri temsilcilerine yolladıktan sonra Dahiliye Nezaretine de bir telgraf çekti. Yunanlılar güzel İzmir'i işgal ettiler. Kafi kudret ve kuvvet ve imanımız vardır. Emrinizi makine başında bekliyorum. İstanbul Bekir Sami Bey'e şu karşılığı verdi. Talimatı validen alınız. Telgrafın altındaki imza Timolyon'du. Bekir Sami Bey Dahiliye Nazırı'na yeniden bir telgraf çekti. Ben Timolyon adında bir müsteşarı tanımıyorum. Sizin imzanızla emir bekliyorum. Dahiliye Nazırı da aynı karşılığı verince Bekir Sami Bey mabeyin yoluyla doğruca padişaha bir telgraf çekti. Bu telgrafa damat Ferit safsaklayıcı bir karşılık verdi. Bekir Sami Bey bu telgrafları mahsus İstanbul'u şamarlamak istercesine çekiyor, onlarla eğleniyordu. İstanbul'dan gelen telgrafların hepsi esirlik, kölelik, pısırıklık kokuyordu. Mustafa Kemal'in başında bulunduğu heyeti temsiliyenin verdiği kuvvetle İstanbul'a çatmaktan zevk duyuyordu. Kaymakam Bekir Sami Bey'in başa geçmesiyle Kuvayi Milliyecilik Ödemiş'te bayağı resmi bir iş haline gelmiş, Hürriyet ve itirafçılar bile buna katılmaya başlamışlardı. Eşraftan ve zenginlerden hiç kimse yoldaki Yunanlılara tuz ekmek götürmeye cesaret edemiyor. İşe Ödemiş'in yetiştirdiği aydınlarla Ödemiş dağlarının yetiştirdiği yiğit zeybekler ve efeler el koymuştu. Bekir Sami, Hamit Şevket ve jandarma kumandanı binbaşı Tahir Beyler el ele vererek ilk önce silahlı bir kuvvet, bir milis kuvveti meydana getirmeye çalışıyorlardı. Ödemiş'te bir askerlik şubesi vardı. Askerlik şubesinin emrinde ve süvari kışlasındaki depoda bulunan 1500 tüfek şimdilik bir umut kaynağı halindeydi. Yalnız bu tüfekler bir tipte değil, türlü türlüydü. Bundan başka 525 sandık piyade cephanesiyle 5000 atımlık top mermisi de vardı. Askerlik şubesi başkanı da Kuvayi Milliyecilere katılan Ali Rıza Bey'di. Silah deposunu 57. Tümen Kumandanı Albay Şefik Bey'den aldığı emir üzerine Ödemiş Kuvayi Milliyesi'nin emrine verdi. Dağlardan, köylerden, bayırlardan inen zeybekler, efeler ve köylü yiğitler silah deposunun çevresine karınca gibi kaynamaya başlamıştı. Kaymakam bütün düşmanla vuruşmak isteyenlere piyade silahı dağıtılacağını her yana duyurmuştu. Askerlik Şubesi Başkanı Ali Rıza, Bekir Sami, Binbaşı Tahir Beylerin gözü önünde efelere, zeybeklere silahlar ve cephaneler dağıtıldı. Milisin kumandasını üzerine alacak olan Tahir Bey, ömrünün en kutsal görevini yükleneceğine seviniyor, şimdiye dek 1500 kişilik bir kuvvete hiçbir vakit kumanda etmediğini düşünerek zaferler hayalliyordu. Davanın büyüklüğü onu gerçekten heyecanlandırıyordu. Binbaşı Tahir Bey bütün silahları dağıttıktan sonra eline geçecek büyük milis kuvvetini boşuna bekledi. Silahı alan savuşmuş, içlerinden yalnız 120 kişi düşmanla vuruşmaya hazır olduklarını göstermek üzere sıraya girmişti. Efeler arasında efelerin efesi Gökçen Efe uzun boyu, geniş omuzları, kocaman başı ve sert yüzü sarkık pos bıyıklarıyla göze çarpıyordu. Herkesin gözü onun üzerindeydi. Gökçen Efe arkasında koskoca bir yiğitlik destanı bırakıp gitmiş olan meşhur Çakırcalı Mehmet Efe'nin en yakın kızanlarındandı ve belki de onun destanından tek sağ kalan Efe'ydi. Bunun için bütün zeybekler ve genç efeler onun dev gibi gövdesi kadar Çakırcalı'ya bağlı ününden çekiniyor, bu yüzden ona karşı saygı duyuyorlardı. Milis bölüğünün kumandanı görünüşte jandarma binbaşısı Tahir Bey'di ama gerçekte bütün bu efelerin zeybeklerin kumandanı Gökçen Efe'ydi. Gökçen Efe'den sonra Molla Hüseyin Efe de efeler arasında en gözü pek ve kara olanların başında geliyordu. O da yiğitliği, yürekliliği ile Ödemiş Dağları'nın nam salanlarındandı. Gökçen Efe Tahir Bey'in çağrısını aldığından Bozdağ yaylasının mavi dumanları içinde çizmelerinin ökçesiyle yaban lalelerini ve ak papatya mahşerini çiğneyerek dolaşıyordu. Gönlü rahat değildi. Düşman kara bir yağ lekesi gibi yurt toprakları üzerinde yayılıp genişliyordu. İşte Aydın, Efeler Diyarı Aydın, şehrin eşrafının eliyle Yunanlılara armağan edilmişti. Bayındır gitmiş, Bergama gitmiş, Ayvalık gitmiş, Tire gitmişti. Sıra Ödemiş'teydi. Şimdiye dek hiç kimse onları adam yerine koyup da düşmana silah atmaya çağırmamıştı. İşte en sonra Ödemişliler onların değerini anlamış yardıma çağırıyordu. Evet, Yunan'a bir görünmek gerekiyordu. Gökçen Efe düze inmeden önce kızanlarını sağlam kazağa bağlamak için bir törenden geçirmeye karar vermişti. Dev gibi gövdesiyle doğrulmuş ve kocaman palasını teknel ağacına saplamıştı. Kızanlar, bu koca dağların sahibi kim? Erimiz. Yiğiti kim? Efemiz. Yiğitsiz diyarlarda duman tüter mi? Tütmez. Yiğit kime derler? Sözünde durup efesiyle ölene derler. Düşmana bel bağlanır mı? Bağlanmaz. Bağlanırsa ne olur? bağlanırsa ağlanır. Yunan girmiş yurdumuza ne yapmak gerek? El birliği edip atmak gerek. Sözünde durmayan kahpe kancık olsun mu? Olsun. Şu dualı bıçak böğrüne batsın mı? Batsın. Benimle olduğunuza nasuh nusuh tövbesi olsun mu? Olsun. Artık kızanlar ölene dek efeleriyle beraber olmaya yemin etmişlerdi. Evet, Gökçen Efe Ödemiş'e inecek, jandarma kumandanı Tahir Bey'in isteği üzerine onun yanı başında düşmanla ölene dek vuruşacaktı. Ödemişliler eskiden beri Gökçen Efe'yi tanıyorlardı. O artık kanunsuz bir adam değildi. Ara sıra Ödemiş'e iner, dev gövdesiyle çarşıdan geçerken herkes ona korku ve hayranlık dolu bakışlarla bakardı. Gökçen Efe Tire kasabasının Fata köyündeydi. Çok iyi silah kullanır, attığını vurur, sayılı keskin nişancılardandı. Gökçen Efe'nin köyü düşmanın girdiği topraklarda kalmıştı. Köye giren Yunanlılar yerli Rumlardan onun ününü işitmişler, belki Kuvayi milliyecilere karşı kullanılabilir umuduyla ona dokunmamışlardı. Yunanlılara bu umudu veren alçak ruhlu kimi efeler düşmana kılavuzluk yapmaktaydılar. Gökçen'de o göz yoktu. Gökçen Efe Fata'dan ayrılmış komşu köylerde örneğin Manda, Balabanlı'da kalıyor, oradan da Ada Küme'ye geçiyordu. Gökçen Efe kızanlarını evlerine göndermiş, hazırlıklarını yapıp dönmelerini emretmişti. Ondan sonra Ödemiş'e inecek ve milise girecekti. Şimdi evinin dolaylarında vakit öldürmeye çalışması biraz da çoluk çocuğunu tehlikeden korumak içindi. Bir gece tepeden tırnağa dek silahlı olarak Yaren Küme köyünde bir eve konuk olmuştu. Köyde Yunan ordusunun sürekli bir karakolu bulunuyordu. Gökçen Efe'nin oraya geldiği müzevirlenmiş olacaktı ki genç bir Yunan subayı biraz sonra onun konuk olduğu eve damlamıştı. Yarım yamalak Türkçesiyle Efe'yi konuşturmak istemişse de konuşturamamış, sonra cebinden işlemeli bir tütün kesesi çıkararak bunu Fata köyünden bir kadına işlettiğini, bu kadının da Gökçen Efe'nin karısından başkası olmadığını söylemişti. Gözlerinin akı birdenbire kıpkızıl kesilen Efe, yalnız bir nara atmış, sonra mavzerinin tetiğine hafifçe dokunuvermişti. Parçalanmış kafatası ile yere serilen Yunan subayının üzerinden atlayan Efe, palasını eline alarak hemen biraz ötedeki bir evde kurulan Yunan karakoluna dalmış, göz açıp kapayıncaya dek şaşkınlık içindeki karakol erlerini doğrayıvermişti. Zaten kulakları kirişte uyuyan Yaren Kümeliler gecenin bir vaktinde köyün sokaklarında aslan kükremesine benzeyen bir sesin şöyle haykırdığını işitmişlerdi. Bre kızanlar, Yaren Kümeliler beri varın, benimle olun dağa çıkalım. Ertesi gün Gökçen Efe'nin çevresinde yeminli kızanlarından yiğit bir demet vardı. Jandarma kumandanı Tahir Bey'in çağrısına koşmak için reçine kokulu rüzgarlar içinden geçerek, dirim kokan taze meşe yapraklarını avuçlarında ezerek keçi yollarından hızla ilerlediler. Gökçen Efe ile kızanları düze indiğinde belki düşmana kurşun atarlar diye Tahir Bey hala kurda kuşa kız gibi mavzerler, bağ bağ mermiler dağıtıyordu. Gökçen Efe bunlara bakarak, ''Ülen'' dedi, ''Bu çakallara da silah mı verilir?'' Bunların çoğu biraz ötede bu kız gibi mavzerleri birkaç kuruşa yerli Rumlara satarlar. Bunların hiçbiri milise gelmez. Kızanlar, nah Gökçen Efe bunu böyle dediydi dersiniz sırası gelince. Evet, 1500-1600 tüfekliden yukarıda da dediğim gibi ancak 120 kişi yiğitler meydanında boy göstermek yürekliliğini göstermişti. Tahir Bey'in milisi az da olsa hazırdı. Gelen düşman mahşer gibi de olsa ona karşı çıkacak, bir kez elinde bütün kurşunları onun göğsüne boşaltacaktı. Ödemiş şöyle bir silkinmiş, hiç olmazsa dağlarında şimdiye dek kötü evlat gözüyle baktığı zeybeklerinden ve efelerinden bir güç yaratmıştı. Bu başındaki bir ik aydının dışında bütün halktan bir güç, bir halk gücüydü. Ödemiş Kuvayi milliyecileri düşmana diplomatça meydan okumayı bile denediler. Ödemiş'in aklı başında olanlarından bir heyet meydana getirerek işgal ordusu kumandanı Çavelas'a gönderdiler. Tuz ekmek görmeye alışmış olan Yunan kumandanı onların ultimatumunu duyunca şaşırdı. Bayındır'da karargah kurarak Ödemiş'e doğru bir silahlı gezinti yapmak için hazırlanan Çavelas'a şöyle dediler. Eğer Yunanlılar Ödemiş'i almak için ilerleyecek olurlarsa, Ödemiş'in önünde toplanmış olan milli kuvvetlerimiz memleketlerini savunmak için işgal kuvvetlerine ateş edeceklerdir. Kan dökülmemesi için barışın yapılmasına değin, işgal kuvvetleri Ödemiş'e girmemelidir. Ödemişlerin bu diplomatça davranışları Çavelas'ı ürkütmüştü. Tuz ekmekin tadına alışmış olan kumandan, Anadolu dağlarının ilk dağlayan dikenleriyle karşılaştığını anlayarak hemen durumu İzmir İşgal Kumandanlığı'na bildirip ondan imdat istedi. Tahir Bey bu diplomatça işin işgal kuvvetlerini durdurmayacağını biliyordu. Hemen yeni katılanlarla 300 kişiyi bulan gücünü Hacı İlyaslar köyünün stratejik noktalarına yerleştirdi. Böylece Hacı İlyaslar Faka hattı meydana gelmişti. 300 kişilik milis gücünün 100 kişisi Hacı İlyaslar köyünün ilerisindeki Kara Ohat sırtlarına yerleştirilerek geri kalanı Tire'den ilerleyen düşmanı karşılamak üzere 3 kuyulara gönderildi. Düşman trenle ilerlemeye başlamıştı. Kara Ohat sırtlarını tutan Ali Orhan Efe demir yolunu bombalayarak bozmaya çalıştıysa da başaramadı. Yola kocaman kocaman kayalar yuvarlayarak ilerlemeyi geciktirmeye çalıştı. Ödemiş efelerinin yağlı kurşunları Kara Ohat sırtlarında ilk kez düşmanın bağrına doğru uçtu. Tam bir savaş başlamıştı. 100 kişinin karşısında karınca gibi düşman vardı. Cevelas'ın İzmir'deki işgal kumandanlığından gelen inzibat taburu ile şimdi elinde iki güçlü taburu aşkın asker vardı. Ve bunlar en modern Avrupa orduları araçları ile bezenmişlerdi. 1919 yılı Mayıs'ının 30. günü Ege'nin tatlı bahar güzellikleri içinde bir cayırtıdır gidiyordu. Buralarda şimdiye dek bu denli gürültü işitmemiş olan leylekler, tarla kuşları, bülbüller, tavşanlar, tilkiler ve başka yabani hayvanlar kendilerini bir sürek avının tuzağı içinde sanarak göz göre kaçışıyor, saklanacak uzak bir sığınak arıyordu. Birkaç aşamalı bir avcı hattında ilerleyen düşman, Kara Ohat sırtlarından çekilen efeleri izleyerek Hacı İlyas Faka hattında yeniden duraklayıp yere yapıştı. Çarpışma sabahın 8'inde başlamış, öğleye değin sürmüştü. Kendiliğinden 1 saat süren bir duraklama olmuştu. Soluk alan düşman 1 saat sonra yine ileri atıldı. Gökçen Efe'nin Molla Hüseyin Efe'nin kızanları bir hışım gibi onları göğüslediler. Molla Hüseyin Efe burada Efeler katındaki kahramanca anılışına uygun bir yiğit olduğunu gösterdi. Boğazları yırtılırcasına haykırarak düşmana doğru koşan kızanlarının önünde koşuyordu. Karşısındaki bir tabur gücündeki düşman az zamanda önüne katarak kuzey tepelerine dek sürüvermişti. Biraz daha soluk alan düşman ikindi üstü yine davrandı. Bu kez Ali Orhan Efe'nin bulunduğu tepeye saldırdı. Kurşunlar karşılıklı yağmur gibi yağmaya başlamıştı ki Ali Orhan Efe'nin arkasında kendi milislerinden olmayan bir zeybek belirdi. Ve Ali Orhan Efe dedi. Beni efem gönderdi. Çolak Ahmet Efe. Arka sırtlarda kızanları ile sizi bekliyor. Ali Orhan Efe yaralılarını alarak hemen gerideki sırtların ardında gözden uzaklaştı. Böylece Hacı İlyaslar köyü ve istasyonu işgal ordusunun eline geçti. Milisler zincirli kuyuda düşmana ilk kurşunu atmıştı. Bu halk yiğitlerine unutulmaz bir örnek olacaktı. Düşmana İzmir'de kordon boyunda ilk kurşunu atan Osman Nevres, Hasan Tahsin Recep'ti. İkinci kurşunu Hacı İlyaslar Savaşı'ndan önce Ayvalık'taki 172. alayla Ora milisleri atmıştı. Ödemiş'te atılan kurşunların yankısı daha gür çıktı. Halk ordusunun düşmana ilk kurşunu attığı köy ve istasyona ilk kurşun adı verildi. Gökçen Efe bundan sonra Batı cephesinde Yunanlılara karşı pek çok kurşun atmış ve hıncını da almışa benziyordu. Son savaşların birinde şehit düşen Çakırcalı Mehmet Efe'nin bu yadigarı nasıl olup da düze inerek Yunan'a kurşun attığını soranlara şöyle demişti. ''Biz nereden fitil aldık bilir misin bey? Bak birini söyleyeyim. İzmir'den ilerleyen Yunan zabitleri kudurmuş itler gibi namusa, iffete salarlarken bir köylü kızın fistanını yırtıyorlarmış.'' Bahtsız kız neylemişse başa çıkamamış ve o çırpınma didişme esnasında avaza çıktığı kadar haykırmış. Bunu size komazlar. İşte bizi çileden çıkaran bu kızın sesidir. Elbette yaptıklarını Yunan'ın yanına koymazdık ve komadık da. Yiğit Gökçen Efe sonraki savaşlardan birinde şehit düşecek ve kızanlarını hüngür hüngür ağlatacaktır. Sultan Ahmet Mitingi. İnsan ölmedikçe yitirilmiş hiçbir şey yoktur. H. Bordeaux. 1919 Haziran'ın 6. günü kara ipek çarşaflı, genç, güzel ve aydın kişilere özgü ince anlamlı çizgilerle süslü, yüzü peçesiz bir kadın, birkaç İstanbul aydını ortasında Fuat Paşa Türbesi sokağından ayağı taşlarda, tökezleyerek hasta ya da hafifçe sarhoş gibi Sultanahmet Meydanı'na doğru ilerliyordu. Genç kadın başta olmak üzere bu grubun yüzleri yaslı insanlarınki gibi asık, yorgun ve üzgündü. Başkaca heyecanlı da görünüyorlardı. İpek çarşaflı genç kadın sanki bir düşte yürüyor gibiydi. Konuşmuyorlardı. Sultanahmet Meydanı'na gelinceye dek yüreği küt küt atan genç kadın, obelisklerin yükseldiği Sultanahmet Parkı ile ta Ayasofya'nın duvarlarına dek uzayan alanı bir insan denizinin doldurduğunu gördü. İğne atsan yere düşmez deyimi bu kalabalığı ancak açıklayabilirdi. Kum gibi kaynayan bu yaslı ve umutsuz Türk kalabalığı kadınlardan, erkeklerden, yaşlılardan, gençlerden, askerlerden, subaylardan meydana gelmişti. Bu 200 bin kişilik insan yığını bütün meydanları, evlerin balkonlarını, ağaçların üstlerini, camilerin duvarları ile kubbelerin üstlerini, minarelerin şerefelerini, damları doldurmuş bekliyordu. Bu 6 Haziran günü için büyük bir miting hazırlandığını İstanbul'un bütün köşe bucağı duymuştu. İstanbul'un her sınıf halkı buradaydı. Bütün bu yaslı insan yığını bu ipek çarşaflı genç kadının söyleyeceği ateşli ve coşturucu güzel sözleri dinlemeye gelmişti. Bu edebiyatçı, romancı ve öğretmen Halide Edip Hanım'dı. Halide Edip Hanım bir düş gibi geçtiği sokağın ucu bu insan denizine çıkınca birdenbire kendine gelir gibi olmuştu. Tam karşısında Sultanahmet Camii'nin sülün gibi minareleri altın yaldızlı kubbe uçlarının üzerinde göklere doğru isyanla yükselirken bunların şerefelerinden aşağı doğru kapkara yas bayrakları sarkıyordu. Boğazdan gelen güçlü bir rüzgar bu yas bayraklarını sanki herkes iyice görsün diye dalgalandırıyordu. Türk tarihinin bu en büyük ve muhteşem mitingini İstanbul'un aydınları, halkın kolektif zeka ve yurt sevgileri yaratmıştı. Bu miting hemen bugün başlamıyordu. Bu birçok provalardan sonra meydana gelmişti. İzmir'in Yunanlılarca kanlı bir biçimde işgali bu bir sıra mitingin yapılmasına sebep olmuştu. Halide Edip, İzmir'in işgalini işitince can evinden vurulanlardan biri olmuştu. Onun sanatçı ruhu elbette ortalama yurtseverlerinkinden daha derince yaralanmıştı. Batı uygarlığına karşı birdenbire içinde bir küskünlük meydana gelmişti. Onların okullarında okuyup yetişmiş, Batı kültürünün inanmış bir çömezi haline gelmişti. Bu ne oluyordu? Lloyd George, Türkleri uygarlaştırmak için Yunan süngüsünü mü seçmişti? Kordon boyunda dökülen Türk subay, asker ve çoluk çocuğunun kanları bu uygarlaştırma çabasının ilk kanlı formülüydü. İngiliz, Amerika kültürünün altın yemişleriyle beslenerek yetişen bu genç kadın, şimdi İngiliz emperyalizminin kanlı oyunlarıyla karşı karşıya gelince şaşırmıştı. İngilizler bu kanlı oyunları yüzlerce yıldır Asya'da, Afrika'da ve Amerika'da alabildiğine oynamışlardı. Başa gelmedikçe bunun nedenli acı olduğu bilinemiyordu. Genç sanatçı da şimdi bir İzmir kompleksi yer etmeye başlamıştı. Güzel İzmir yeniden bize dönünceye dek bu kompleks ruhunda demirden bir yengeç gibi yer edecek ve onu yurtseverlik idealizminin en ön siperlerine dek itip götürecekti. İzmir'in işgali haberini ne gariptir ki ilkin 16 Mayıs 1919 sabahı Amerikan Kız Koleji'nde hala öğretmen olan eski öğretmeni Miss Dodd'dan almıştı. Bu haber onun duygulu yüreğini korkunç bir sızı ile neşterlemişti. İzmir'in acısı etkisi zamanla daha çok artan ve yayılan bir zehir gibi onun ruhunda ateşten kompleks ağını örerken kendisini bir konferans vermesi için görevlendirmişlerdi. Bu konferans Üsküdar Kız Koleji'nde verilecekti. Bunun için de daha önceden söz vermiş bulunuyordu. Bu konferansın ilginç yanı şuydu ki burada her milletten temsilciler söz söyleyecekti. İtilaf devletlerinin genç, yaşlı, pırıl pırıl subayları da geniş salonda yer almıştı. Konferans salonu dolup taşıyordu. Kapkara bir yaz giyineği içinde genç bir kadın kürsünün basamaklarını kurşun gibi düşüncelerle tırmanmıştı. Eğitim üstüne konuşacaktı. Üzerinde konuşacağı eğitim sorunları kafasını ağırlaştıran kurşun gibi siyasal problemlerin yükü altında eziliyordu. Yamyası oluyor, biçim değiştirerek yine siyasal bir sorun olup çıkıyordu. Kendisinden önce bu kürsüye çıkıp konuşan Fransız, İngiliz, Amerikan temsilcileri rahat rahat kendi eğitim sorunlarını anlatmış ve gösteri yapılıyormuşçasına alkışlanmışlardı. Onlar rahattı. Onların siyasal sorunları yoktu artık. Onu çözümlemişlerdi. Halide Edip kürsüye çıkarken bile ne söyleyeceğini kestiremiyordu. Şimşek gibi bir şeyler düşünebilmek için de hem yer hem de zaman elverişli değildi. Karşısındaki yüzlerce dinleyici öğrenciden pek azı Türktü. Bunların yüzü de deminki korkunç alkış seslerinden sararmış ve küçülmüş gibiydi. Konferansçıya sanki acıyarak bakıyorlardı. Hepsi de bu gözleri üzüntüden çukura kaçmış genç kadına büyülenmiş gibi bir tuhaf bakıyorlardı. Genç konferansçı sözlerine politik bir yön vermekten dikkatle kaçınarak konuşmaya başlamışsa da eğitim konusunu yine de politika kazanının sihirli çorbasına daldırarak ona dokunaklı bir anlam vermişti. Evet, eğitim insanoğlunu kendi benzerlerine karşı insanca davranabilen kişiler olarak yetiştirmedikçe bir hiçti. Eski Roma'nın uygar bir eğlence olarak gördüğü vahşice ve korkunç zulüm biçimleri bu sırada kafasının içinde cirit oynuyordu. İzmir'de yapılan vahşice öldürme ayini ile Nero'nun zulümleri arasında ne ayrım vardı? İnsanı insana düşman eden her türlü pedagoji çabası boşluğa çarpmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Genç yazarın kutsal öfkesi bu biçimde akacak bir kanal bulmuştu. Hiç olmazsa İzmir için duyduğu üzüntüyü dolayısıyla yeğenikleştirecek bir olanak yaratmıştı. Sözlerini anlayanlar elbette anlamıştı. Bu küçük olanaklarda ancak bu kadar konuşulabilirdi. Sanki bir cezbenin renkli ve ılık dumanı içinde konuşmuş gibiydi. Kürsüden ne zaman ve nasıl indiğini de bilmiyordu. Alkış seslerini bile hayal meyal duymuştu. Salonun bütün gerçeği gözlerinden silinmiş, silik silüetlerle dolu bir fon haline gelmişti. Yalnız bunun önünde uzun boylu, iri kemikli, yüksek rütbeli bir İngiliz subayı boy veriyor ve kendisiyle konuşuyordu. Bu İngiliz generali Long'tu ve genç yazarın aklında kalan en önemli sözü de şu olmuştu. Biz ağzımıza çiğneyemeyeceğimiz kadar büyük bir lokma attık. Bu güzel söz o mert görünüşlü generale gerçekten ne de çok yakışıyordu. Demek ki bu büyük İngiliz onun kapalı sözcükler arkasında ne demek istediğini anlamıştı. Halide Edip'in bu konferansı kapalı salonda da geçmiş olsa İstanbulluların pek duygulu olan kulaklarına hemencecik çarpıvermişti. Ertesi gün Türk Ocağı'nda bir ses onu aramış ve şöyle demişti. İzmir Kıtalini protesto etmek üzere hemen gel. Bu maksatla bir miting hazırlıyoruz. Bütün talebe birlikleri buna dahildir. Halide Edip ertesi gün Türk Ocağı'na gittiğinde bütün üniversite gençlerini heyecan içinde bulmuştu. Gençlerden birinin şöyle dediğini işitmişti. Cebimde 30 lira olsa hemen İzmir dağlarına çıkacağım. Türk Ocağı Başkanı Ferit Bey toplantının amacını anlattı. Bu bir protesto toplantısı olacaktı. Ferit Bey işi daha önemli bir amaca yöneltmek düşüncesindeydi. Sözü dinlenir, aydınlar arasından bir heyetin padişaha gönderilmesini istiyordu. Bu heyet, padişaha kabinenin daha yurtsever ve milletsever kişilerden kurulmasını önerecekti. Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Ferit Bey'i nezarete çağırtınca ocakta bir duraksama olmuş, her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı. Protesto nutkunu kim söyleyecekti? Ortalıkta bayağı bir umutsuzluk havası esmeye başlamıştı. Halide Edip, "Mitingde ben konuşurum." deyince birdenbire bütün yüzlerdeki karamsarlık silinmişti. Meydana çıkıp nutuk söylemek bir baba yiğitlikti. Hele bu karanlık zamanda. Tertiplenecek bir sıra mitingin ilki Fatih'te yapılacaktı. Halide Edip 1908'den beri birçok kapalı salonda nutuk söylemiş, konferans vermişse de açık havada ve bir meydana toplanan pek kalabalık insan yığınları karşısında hiç konuşmamıştı. Sokak konuşmalarından biraz da tiksinir olmuştu. 1908 Hürriyet Devrimi ile başlayan sokak konuşmaları çok bayağılaşmış, soysuzlaşmış, kadınların dinleyemeyeceği karşılıklı bir sövüşme halini almıştı. İlk miting Fatih Belediyesi önünde 23 Mayıs 1919'da yapılacak ve belediyenin balkonundan konuşulacaktı. Belediye Türk bayrakları ile donanmış, yalnız hatibin konuşacağı balkondan aşağı kapkara bir yaz bayrağı sallandırılmıştı. Halide Edip bu balkona çıkıp da bu kara örtünün üzerinden gözlerini meydana doğru kaldırınca kendisine dikilmiş on binlerce meraklı ve üzgün gözle karşılaşmıştı. Bir umuda doğru koşan bu umutsuz halk yığınları ondan mucizeli sözler bekliyordu. Top gibi, tüfek gibi, bomba gibi düşmanları kahredecek büyük ve korkunç sözler bekliyordu. Evet, millet kendine gelmek, silkinmek, yeniden hür yaşayabilmek direncine sahip olmak istiyordu. Halk yığınının en önünde askerler ve subaylar vardı. Kara çarşaflı yığınlarca kadın aynı güçlü ve derin ilgiyle genç hatibe gözlerini dikmiş sabırsızlıkla bekliyordu. Ak sarıklı hocalar, abani sarıklı hacılar, fesliler ve şapkalılar da göze çarpıyordu. Halide Edip sözüne bir özdeyişle başladı. Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Hatip karşısında kendisinden medet uman on binlerce üzgün gözün sahibine kıvılcımlar gibi yakıcı sözlerle serin avutmalar dağıta dursun, iki İngiliz uçağı meydanın üzerinde kartallar gibi dönmeye başlamıştı. Uçaklardan biri halk yığınlarının sağ yanına doğru bir pike yapar gibi dalmış ve halk korkudan birbirini çiğneyerek kaçmaya başlamıştı. Kaçışan halk yığınlarının ortasındaki kara çarşaflı kadınlar hiç yerlerinden kıpırdamayarak oldukları yerde kalmışlardı. Kalabalıkta yerinden kımıldamayan subaylardan biri emreder gibi ''Yine konuş!'' diye bağırmıştı. Halide Edip yine konuşmaya başlamış, dağılan halk yine toplanmış, söylenenleri can kulağıyla dinliyordu. Halk umut ve ışık ülkesine doğru bir gedik arıyordu. Bu korkunç karanlığın nasıl bir öldürücü bataklık olduğunu çabucak anlamıştı. Darülfünun hukuk profesörü Selahattin Bey söylenenlerin bir özetini yaptıktan sonra seçilecek bir heyetin padişaha gitmesini ve onu milletine destek olması için uyarmasını önerdi. Mitingi hazırlayanlar mitingden sonra Darülfünun'a gittiler. Orada padişaha gönderilecek elçileri seçeceklerdi. Elçiler seçilmişti. Bunlardan biri Halide Edip, ötekiler de iki üniversiteliydi. Bu üç kişi Fatih'te toplanan halk yığınlarının isteğini Vahidettin'e iletecekti. Halide Edip iki üniversiteliyi yanına alarak doğruca Yıldız Sarayı'na gitmişti. Sarayda onu ve üniversitelileri Kuzguni, kara bir resmi giyinek giymiş bir adam karşılayıp kabul salonuna götürmüştü. Halide Edip bu adamın kuşkulu bakışlarında düşmanca bir anlam bulmuş, midesi bulanmıştı. Biraz sonra bir deniz subayı ile bir de kara subayı olmak üzere iki yaver onları içten ve sempatik yüzleriyle karşılayınca genç romancının ilk karanlık ürküntüsü dağılmıştı. Bu iki subayın kalbi de mutlaka onlarınki gibi vatan vatan diyerek çarpıyordu. Her ikisi de hallerinin dilleriyle konuşuyorlardı. Sonra Vahidettin'in baş yaveri Yaver Paşa elçileri karşıladı. Elçilerin ne istediklerini sordu. Birkaç kez onların dediklerini padişaha iletmek için mabeyine girdi çıktı. En sonra büyük bir üzüntü taklidi yaparak padişahın hasta olduğunu, bu yüzden huzuru şahaneye kabul edilemeyeceklerini söyledi. Yalnız padişah evlatlarının arzularını göz önüne alacağını söylemeyi de unutmamıştı. Yaver Paşa da bu baştan savma işinin daha nazikçe olması için birkaç güzel ve avutucu söz söylemeyi unutmamıştı. Öğrenciler de direnmiş, ''Bizi halk gönderdi, mutlaka kabul edilmek istiyoruz.'' demişlerdi. Padişah da Nuh demiş, peygamber dememiş, bunun üzerine de Halide Edip'le öbür iki genç elçiye arkalarına bakarak köz köz saraydan ayrılıp gitmek düşmüştü. 5. ayrımın sonu sayfa 84.